KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 11. Kaset 2. Yüz Sayfa 330. Benzer özellik taşıyan bilgi ve becerileri kapsayan konuların ve alanların bir araya getirilmesi, böylece birbirini ilgilendiren bilgilerin ve etkinliklerin ortak bir alanda toplanması aşağıdaki program yaklaşımlarından hangisi ile gerçekleştirilmektedir? A. Geniş alan yaklaşımı. B. Disiplinler arası yaklaşma. C. Öğrenci merkezli yaklaşım. D. Konu alanı yaklaşımı. E. Sorun merkezli yaklaşım. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci merkezli program geliştirme yaklaşımının ilkelerinden birisi değildir? A. Öğrencinin doğal gelişimini destekleme. B. Öğrenci etkinliklerine yer verme. C. Öğrenmeyi, öğrenme yeteneklerini geliştirme. D. Öğrencinin ilgi ve gereksinimlerini karşılama. E. Öğrencinin konu alanlarını derinlemesine özümlemesini sağlama. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi yaşam şartlarının ve toplumsal sorunların ele alındığı, toplumsal sorunları çözmede problem çözme yönteminin kullanıldığı program geliştirme yaklaşımıdır? A. Geniş alan yaklaşımı. B. Disiplinler arası yaklaşım. C. Sorun merkezli yaklaşım. D. Konu alanı merkezli yaklaşım. E. Öğrenci merkezli yaklaşım. Cevap C. Aşağıdaki program tasarım modellerinden hangisi öğrenci merkezli değildir? A. Yaşantı merkezli programlar. B. Öğrenci merkezli programlar. C. Sorun merkezli programlar. D. Konu merkezli programlar. E. İlerlemecilik akımını temel alan programlar. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi konu alanı merkezli program geliştirme yaklaşımının ilkelerinden birisi değildir? A. İdealist felsefeye dayalıdır. B. Geçerli ve evrensel nitelikteki bilgi alanlarının öğretimine dayanır. C. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve hazır bulunuşluk düzeyleri göz önünde bulundurulur. D. Öğrenci etkinliklerine dayalı öğrenme gerçekleştirilir. E. Dersler ve konular birbirinden bağımsız olarak düzenlenir. Cevap D. Öğrencilere işbirliğine dayalı öğrenmeyi temel alarak toplumsal sorunları çözme yeteneklerini kazandırmalarını sağlamak amacıyla derslerin birleştirilmesini esas alan program tasarımı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşantı merkezli tasarımı. B. Çekirdek tasarımı. C. Süreç tasarımı. D. Öğrenen merkezli tasarım. E. Disiplin tasarımı. Cevap B. Tüm konular için ortak bir öğrenme yolunun belirlendiği düşünme stratejileri, problem çözme, eleştirisel düşünme ve karar verme öğrenme yollarının kullanıldığı program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Konu tasarımı. B. Disiplin tasarımı. C. Geniş alan tasarımı. D. Süreç tasarımı. E. İlişkisel tasarım. Cevap D. Ülkemizde 2005-2006 öğretim yıllarından itibaren ilk öğretim programlarında ve öğretim uygulamalarında yeniden yapılanma sürecine girilmiş, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının temel ilkeleri doğrultusunda konu alanı merkezli program desenlerinden öğrenen merkezli program desenlerine geçilmiştir. Bu düzenlemelere göre bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? A. Öğrenci ilgi ve gereksinimlerini göz önünde tutma. B. Bireysel ve toplumsal sorunları ele alma. C. Etkinlik gerektiren öğretim uygulamalarına yer verme. D. Bilgi birimlerinin etkili aktarılmasını sağlama. E. Bireylere toplumsal reformu gerçekleştirmede kullanılacak yeterlikleri kazandırma. Cevap D. Öğrenen merkezli program geliştirme çalışmalarında öğretimin hedeflerini belirlemede öncelikle dikkat edilmesi gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Toplumun ihtiyaçları. B. Konu alanının özellikleri. C. Ekonomik altyapı ve istihdam olanakları. D. Bireyin ihtiyaçları. E. Bilimsel ve teknolojik yenilikler. Cevap D. Program geliştirme modelleri. 1. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılan program modelleri. TABA modeli, Olivia 1988. Program geliştirmede tüme varım yaklaşımını kullanmıştır. ABD'de yaygın olarak kullanılmıştır. 1. İhtiyaçların belirlenmesi. 2. Amaçların belirlenmesi ve sınıflandırılması. 3. İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi. 4. Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi. 5. Neyi nasıl değerlendireceğinin belirlenmesi. 6. Program öğelerinin sırasını ve ilişkilerinin kontrolü. Tyler modeli, Olivia 1988, tüme varım yönteminden faydalanılmıştır. Birey, toplum, konu alanı. 1. Olası genel amaçlar. Eğitim felsefesi, öğrenme psikolojisi. 2. Amaçların kesinleştirilmesi. 3. Öğrenme yaşantılarının sağlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi. 4. Değerlendirmenin yapılması. 2. Avrupa'da yaygın olan program modelleri, White 1988 tarafından geliştirilen ve daha çok İngiltere'de ağırlıklı olarak kullanılan 3 program modeli bulunmaktadır. Bunlar 1. Rasyonel planlama modeli, teknokratik model. Taba, Tyler yaklaşımına benzemektedir. Yeniden kurmacılık felsefi görüşünden etkilenmiştir. Modelin aşamaları şu şekildedir. Genel amaçlar, amaçlar, öğrenme durumları, değerlendirme. 2. Yenilikçi, durumsal model. Okul merkezli bir modeldir. Hümanist akımdan etkilenmiştir. Modelin aşamaları şu şekildedir. Durum tespiti, amaçlar, öğrenme-öğretme etkinlikleri, programı düzenleme, programı uygulama, değerlendirme. 3. Süreç yaklaşımı. Öğretmenlerin yaptığı ders planlama sürecinden hazırlanmıştır. İlerlemecilik akımından etkilenmiştir. Modelin aşamaları şu şekildedir. İçerik, eğitim durumları, genel amaçlar, değerlendirme. Soru tarzı. Program geliştirmede tüme varım yaklaşımın ilk basamağı Taba'nın görüşüne göre aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. A. Öğrenme yaşantılarının seçilmesi. B. İçeriğin düzenlenmesi. C. Amaçların belirlenmesi. D. Gereksinimlerin belirlenmesi. E. Öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi. Cevap D. Tyler'a göre olası genel amaçları kesin amaçlara dönüştürmede kullanılan iki temel süzgeç aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi. B. Eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi. C. Eğitim yönetimi, eğitim ekonomisi. D. Eğitim tarihi, eğitim felsefesi. E. Eğitim yönetimi, eğitim planlaması. Cevap B. Tyler'ın tüme varım yaklaşımına göre olası genel amaçları belirlemede kullanılan 3 temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir? A. Birey, ekonomik koşullar, sosyal yapı. B. Birey, istihdam yapısı, teknolojik gelişmeler. C. Birey, toplum, konu alanı. D. Birey, toplum, teknolojik gelişmeler. E. Birey, doğa, istihdam yapısı. Cevap C. İhtiyaçların belirlenmesi, amaçların belirlenmesi. Taba'nın program geliştirme modeline göre yukarıdaki boşluğa aşağıdaki aşamalardan hangisi gelmelidir? A. Öğrenme yaşantılarının seçimi. B. Öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi. C. İçeriğin düzenlenmesi. D. Ölçme araçlarının geliştirilmesi. E. Uygun ölçütlerin geliştirilmesi. Cevap C. Program geliştirme sürecinin planlanması. Program geliştirme sürecinin basamakları ve her basamakta yapılması gereken işlemler kısaca şunlardır. Çalışma gruplarını belirleme. Milli Eğitim Şurası, Program Geliştirme Karar ve Koordinasyon Grubu, Program Geliştirme Çalışma Grubu, Program Geliştirme Danışma Grubu. Program Geliştirme Karar ve Koordinasyon Grubu. Hangi öğretim kademesi ve disiplin alanlarında program geliştirme çalışmalarının yapılacağına karar verilir. Ülkede geçerli olan eğitim felsefesinin bu programlara etkisini sağlama, hazırlanan programları kabul ya da değiştirmeye karar verir, çalışmalarda koordinasyonu sağlar. Grupta bulunan üyeler, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Talim ve Terbiye Kurulu ile ilgili genel müdürlük temsilcileri, program geliştirme alan uzmanı, üniversite, öğretmen sendikalarının temsilcisi, konu alanı uzmanları ve temsilcileri, okullardan ve üniversitelerden alan öğretmenleri, kamu kurum temsilcisi, işçi işveren temsilcisi, meslek odası ve birliği temsilcisi, veli temsilcileri, okul aile birliği, okul koruma derneği ve veli temsilcisi, öğrenci temsilcisi, işçi işveren temsilcileri, meslek odaları temsilcileri. Program geliştirme çalışma grubu, programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli görev yapan bir gruptur. Grupta bulunan üyeler, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, ilgili konu alanı uzmanları üniversiteden, ilgili alanın öğretmenleri, program geliştirme danışma grubu. Program çalışma grubuna danışma yapacak uzmanlardan oluşur. Bunlar eğitim felsefecisi, eğitim psikoloğu, eğitim sosyoloğu, eğitim ekonomisti, eğitim denetçisi, eğitim teknoloğu, okul yöneticisi, iletişim uzmanı ve konu alan uzmanları. Soru tarzı. Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturan ekipte aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? KPSS 2001. A. Okul yöneticisi. B. Program geliştirme uzmanı. C. Ölçme ve değerlendirme uzmanı. D. Konu alanı uzmanı. E. Branş öğretmeni. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme, karar ve koordinasyon grubunda görevli temsilcilerden birisi değildir? A. Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri. B. Program geliştirme uzmanı. C. Öğretmen sendikaları temsilcisi. D. Meslek odaları temsilcisi. E. Eğitim sosyoloğu. Cevap E. Program geliştirme etkinliklerinin ve zamanının düzenlenmesi. Program geliştirme sürecinde hangi işlemlerin ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirileceğini belirleyerek bir zaman takvimi hazırlanır. 1. İhtiyaç saptama. Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. Bunun sonucunda aşağıdaki işlemler yapılır. Toplumun eğitimden beklentilerini belirleme, bireyin gereksinimlerini belirleme, konu alanının gereksinimlerini belirleme, öğrenme çevresinin analizini yapma, eğitimin genel durumunu belirleme, öğrencileri tanıma, eğitim programının etkisini belirleme. İhtiyaç saptamada kullanılan başlıca teknikler, program geliştirme sürecinde ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan başlıca teknikler ile ihtiyaç analizi çalışmalarında faydalanılan yaklaşımlar, Demirel 2004 sayfa 86 ve 78-79 tarafından aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Delphi, anket geliştirme tekniği, ortak çoğunluğun görüş ve düşünceleri belirlemek üzere bireylerden yazılı, mektup ya da açık uçlu sorulardan oluşan anket olarak alınan raporların değerlendirilmesine dayanan bir tekniktir. Mektuba cevap veren uzmanlar birbirinden bağımsız ve habersizdir. Böylece var olan durum analiz edilir ve gelecekte nelerin nasıl olabileceği üzerinde görüşlerin alınması sağlanır. Bu süreçte öncelikle amaçlar belirlenir ve bunların gelecekte alacağı durum üzerinde çalışılır. Bireylerin bağımsız düşünmesi sağlar ve ekonomiktir. Progel, DAKUM tekniği. Mesleklerin beceri profilleri, mesleki yeterlik çıkarılarak yeterlik alanları belirlenir ve iş analizi çalışmalarına dayanır. Gözlem tekniği. İhtiyaç konuları doğal ortamında uygun teknikle gözlenir ve rapor alınarak değerlendirme yapılır. Meslek analizi tekniği. Meslek işlem basamaklarına göre analiz edilir ve gerekli davranış düzeyleri belirlenir. Testler, görüşme, grup toplantıları, kaynak tarama, literatür tarama, rapor inceleme, mevcut programları inceleme. Soru tarzı. Program geliştirme amacıyla ihtiyaç belirleme sürecinde aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi kullanılmaz? KPSS 2004. A. Anket. B. Test. C. Mikroöğretim. D. Delphi. E. Kaynak tarama. Cevap C. Aşağıda verilen program geliştirme sürecinde kullanılan ihtiyaç belirleme tekniği ile karşılarındaki açıklama hangisinde yanlış verilmiştir? A. Görüşme, alan uzmanları ve uygulayıcılar ile görüşme. B. Gözlem, ihtiyaç konularını doğal ortamlarda inceleme. C. Delphi tekniği, uzmanların ortak görüş ve düşüncelerini belirlemek üzere yazılı görüş alma. D. Progel DAKUM tekniği, mesleklerin yeterlik alanlarını belirlemek üzere iş analizi çalışmalarını yapma. E. Grup toplantıları, öğretmenlere anket uygularak görüş alma. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde kullanılan Delphi tekniğinin diğer tekniklere göre üstün ve belirleyici özelliğidir? A. Görüşlerini açıklayan uzman ve uygulayıcıların birbirinden bağımsız ve habersiz olmaları. B. Görüş ve düşünceleri belirlemede anket tekniğini uygulaması. C. Beceri ve yeterlik gerektiren konuların ve etkenliklerin belirlenmesinde kullanılması. D. Öğretim uygulamalarının her aşamasında kullanılması. E. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri arasındaki farklılıkları belirleyebilmesi. Cevap A. İhtiyaç analizi belirleme yaklaşımları. Farklar yaklaşımı. Okul ve eğitim ortamı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. İhtiyaç öğrencide olması gereken bilgi tutum beceri ile bireyin sahip olduğu bilgi tutum beceri arasındaki farktır. Böylece gözlenen başarı düzeyleri ile beklenen başarı düzeyi arasındaki farklar belirlenir. Bu fark programın bireylere kazandırması gereken özellikleri gösterir ve programı şekillendirir. Demokratik yaklaşım. Çoğunluğun istekleri. Toplumun çoğunlukçu demokratik yapısına uygun olarak grupların beklentilerini karşılamaya dayanır. Bu yaklaşımın temeli insan ilişkileri ve halkla bütünleşmeye dayanır. Çoğunluğun istekleri dikkate alınır. Analitik yaklaşım, olması gereken durum. Gelecekte ulaşılmak istenilen düzey, ulusal ve uluslararası standartlar ile mevcut durum arasındaki farka göre gelecek için hedeflere ulaşılacak etkinlikleri belirlemeye dayanır. Bu yaklaşımda eleştirisel düşünceye ağırlık verilir, varsayımlara göre hareket edilir. Betimsel yaklaşım, mevcut durumun analizi. Bilgi tutum ve becerinin varlığı ve yokluğu durumunda ortaya çıkacak ihtiyaç, fark belirlenir. Bir sınıfın ya da grubun eksiklikleri belirlenerek program bu eksiklikleri giderme amacıyla hazırlanır. Analitik yaklaşım, olması gereken durum, gelecekte ulaşılmak istenen düzey. Betimsel yaklaşım, mevcut durum, bilgi, beceri ve tutumun varlığı ya da yokluğu, gözlenen başarı düzeyleri ile beklenilen başarı düzeyleri arasındaki fark, farklar yaklaşımı, demokratik yaklaşımı, grupların ve çoğunluğun beklentilerini karşılamaya. Soru tarzı. Okul ve öğretme, öğrenme ortamı öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olmalıdır. Öğrencide olması gereken bilgi, beceri, tutum ile olması gereken bilgi, beceri, tutum arasındaki fark belirlenmelidir. Böylece gözlenen başarı düzeyleri ile beklenen başarı düzeyleri arasındaki farklar belirlenir ve bu çalışmalar eğitim programını şekillendirir. Yukarıda özellikleri açıklanan ihtiyaç belirleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Farklar yaklaşımı. B. Demokratik yaklaşım. C. Analitik yaklaşım. D. Betimsel yaklaşım. E. Helozonik yaklaşım. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte ulaşılmak istenilen düzey ile mevcut durum arasındaki farka göre gelecekte ulaşılacak hedeflere yönelik etkinliklerin eğitim programına yön vermesi esasına dayanan ihtiyaç belirleme yaklaşımıdır? A. Farklar yaklaşımı. B. Demokratik yaklaşım. C. Analitik yaklaşım. D. Betimsel yaklaşım. E. Helozonik yaklaşım. Cevap C. 2. Hedef yazma. Aday hedeflerin eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi ve eğitim ekonomisi süzgeçlerinden geçirilerek kesin hedeflere dönüştürülmesi gerçekleştirilir. 3. Davranışları yazma. Hedefler gözlenebilir ya da ölçülebilir, öğrenci tepkileri olarak ifade edilir. Bilişsel, psikomotor, duyuşsal. 4. İçerik düzenlemelerini yapma. Somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, geçerli, güvenilir, bilimsel, güncel ve bunun gibi ilkelere göre düzenleme yapılır. Doğrusal programlama, sarmal programlama, modüler programlama, piramitsel programlama, çekirdek programlama, proje merkezli programlama gibi yaklaşımlar kullanılır. 5. Belirge tablosu yapma. Öğrenme konuları ve hedef alanları arasındaki ilişkiyi kurma çalışmaları. 6. Öğretme-öğrenme etkinliklerini oluşturma. Öğretim stratejileri, yöntem, teknikler, zaman, süre, öğretim hizmetleri, araç, gereç, eğitim durumları. 7. Formatif testleri hazırlama. Her ünite için öğrenme eksikliklerini belirlemek için sınama durumları oluşturma, izleme testi, ünite testi, performans testi. 8. Summatif testleri hazırlama. Birkaç ünite sonunda ara sınav ya da dönem sonunda yıl sonu sınavı, öğrenci öğrenme ve başarı düzeyini belirlemek için sınama durumları oluşturma, başarı testi, erişi testi. 9.
Programı deneme, düzeltme ve sonuçları belirleme. Programın pilot okullarda bir yıl süreyle uygulanması, uygulama sonuçlarına göre düzeltmelerin yapılması. 10. Programı uygulama. Program ulusal düzeyde uygulanır. Eğitim öğretim programının denenmesi, uygulanması. Hazırlanan bir eğitim programının denenmesi, programın etkililiğini belirlemede önemli bir aşamadır. Programın denenmesinde seçilecek okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin nitelikleri önemlidir. Bu nedenle programın gerektirdiği etkinliklere hazır bulunuşluğu, uygun öğrencilerin seçilmesi, deneyimli ve başarılı öğretmenlerin belirlenmesi ve uygun öğretme öğrenme ortamlarının bulunduğu okullarda uygulanmanın denemenin yapılması gerekmektedir. Hazırlanan eğitim programının uygulanmasında, denenmesinde yapılacak başlıca işlemler şu şekildedir. 1. Uygulamanın planlaması, denemenin yapılacağı zamanı ve yeri belirlemek ve uygulamanın ön hazırlığını yapmak. 2. Uygulama okullarının, yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerinin belirlenmesi. Tüm coğrafi bölgeleri uygun olarak temsil edecek okulların belirlenmesi. Yerleşim bölgelerinin uygun temsilini sağlamak, şehir, ilçe, köy. Fiziki ve teknik olanaklara uygun okulların belirlenmesi, deneyimli yöneticilerin, öğretmenlerin belirlenmesi, uygun öğrencilerin belirlenmesi. 3. Programın tanıtımı, denenecek programın ilgili birimlere ve kişilere tanıtımının yapılması. 4. Programın uygulanması ve değerlendirilmesi. Programın uygulanması, değerlendirme çalışmaları için bilgi toplama, anketler, görüşmeler, gözlemler ve test uygulamaları, verilerin analizi ve değerlendirme yapmak. Programın değerlendirilmesi. Değerlendirme, yetişek geliştirmenin son ve tamamlayıcı halkası olarak eğitim hedeflerinin gerçekleşme derecesini tayin etme sürecidir. Ertürk, 1975. Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. Program değerlendirme, genelde programa dayalı eğitim kaynaklarını kabul etme, değiştirme ya da ortadan kaldırma kararının verilebileceği bilgileri içermektedir. Değerlendirme sonuçları programa devam, gözden geçirme ya da yeni bir aşamaya geçme konusunda bilgi vermektedir. Bununla birlikte karar vermede, sonuç çıkarmada ve programla ilgili kararları bilgiye dayandırmada ilgililere yön verir. Program değerlendirmede geliştirilmiş ve uygulanmış bir programın etkili ve başarılı olma düzeyini belirlemek için eldeki veriler dahilinde çeşitli ölçütlerle karşılaştırılarak bir yargılaya ulaşma sürecidir. Program değerlendirme çalışmalarının amacı, programın hedeflerine ulaşma düzeyini belirleme, programın etkililiğini belirleme, programdaki aksaklıkların hangi öğe ya da öğelerden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli düzeltme çalışmalarını yapmak. Soru tarzı. Program değerlendirme çalışmalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002. A. Okulu ve çevre işbirliğini geliştirme. B. Programların geliştirilmesine olanak sağlama. C. Okulun eksiklerini saptama. D. Öğretmenleri hizmet içinde yetiştirme. E. Programın hedeflerinin gerçekleşme düzeyini belirleme. Cevap E. Programın geliştirme sürecinin etkililiğini belirleme, çalışmaların başarılı olup olmadığını belirleme ve program geliştirmeye süreklilik kazandırmak için yapılması gereken çalışma aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedefleri belirleme. B. İçerik analizi yapma. C. İhtiyaçları belirleme. D. Program geliştirme. E. Programın değerlendirilmesi. Cevap E. Program değerlendirme yaklaşımları. Ertürk 1977 eğitim programının değerlendirilmesinde 6 farklı yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlar yetişek, program tasarısına göre yapılan değerlendirme, ortama göre yapılan değerlendirme, başarıya göre yapılan değerlendirme, öğrenmeye göre yapılan değerlendirme, erişiye göre yapılan değerlendirme, öğretim süreci sonucunda öğrencilerin kazanmaları gereken davranışları ne derece kazanıp kazanmadığını, programın hedeflerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğini belirlemek için yapılır. Öğretim sürecinin başında öğrencilerin konuyla ilgili hedef davranışlarına sahip olma düzeyi, giriş davranışları ile öğretim sürecinin sonunda sahip oldukları hedef davranış düzeyi arasındaki fark erişiyi gösterir. Ürüne göre yapılan değerlendirme, en kapsamlı değerlendirme yaklaşımıdır. Öğrencinin öğrenme sürecinde ortaya koyduğu ürüne, yani çıktıya, proje, maket, model, ödev, performans ve sahip olduğu hedef davranış düzeyine göre değerlendirme yapılır. Program değerlendirmekteki bu farklı yaklaşımların yanı sıra son yıllarda geliştirilen farklı program değerlendirme modelleri, yaklaşımları da bulunmaktadır. Bu modellerden başlıcaları şunlardır. 1. Hedefe dayalı değerlendirme modeli Tyler. 2. Matt Festel, Michael değerlendirme modeli. 3. Farklar yaklaşımı ile program değerlendirme modeli Provus. 4. Programın öğelerine dayalı değerlendirme modeli Bloom. 1. Hedefe dayalı değerlendirme modeli. Tyler tarafından geliştirilen ve değerlendirme yaklaşımında değerlendirme süreci hedeflere ulaşma derecesini belirlemek için yapılan etkinlikleri kapsamaktadır. Buna göre de programın etkililiğine karar verilir. Bu modelde hem hedeflerin hem de öğretme-öğrenme yaşantılarının etkinliği belirlenmeye çalışılır. Modelde ilk olarak öğretimin ulaşılabilen ve ulaşılamayan hedefleri belirlenerek ulaşılamayan hedeflere neden ve nasıl ulaşılamadığı üzerinde durulur. Hedeflerin öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme etkinliklerinin üzerinde durulur. Önce ulaşılamayan hedeflerin öğrencilerin düzeyine uygunluğuna bakılır. Gerekiyorsa hedefler değiştirilir. Hedeflerin öğrenci düzeyine uygunluğu tam ise bu kez hedeflerin kazandırılmasında kullanılan öğretme-öğrenme yaşantılarının etkililiğine bakılır. Gerekiyorsa öğretme-öğrenme etkinlikleri değiştirilir. Hedefe dayalı program değerlendirme sürecinin başlıca aşamaları şunlardır. Programın amaç ve hedeflerini belirleme, programın hedeflerini davranışlara dönüştürme, programın hedef davranışlarını hedef alanlarına göre sınıflama, hedef davranışlara uygun içerik analizi yapma, hedef davranışları kazandırmada etkili öğretme-öğrenme yaşantılarını ele alma, hedef davranışlara ulaşma düzeyini belirlemede kullanılacak ölçme araçlarını geliştirme ve uygulama, ulaşılabilen ve ulaşılamayan hedefleri belirleme, ulaşılamayan hedeflerin nedenlerini saptama, öğretme-öğrenme etkinliklerini değerlendirme, elde edilen verilere göre programı geliştirme. 2. Matt Festel, Michael değerlendirme modeli, aşamaları. Değerlendirme çalışmalarına bütün tarafların, eğitim bilimi, uzmanı, öğretmen, öğrenci, veli, sivil toplum örgütü, temsilcileri ve bunun gibi katılım sağlanır. Hedefler kesinleştirilir ve uygulanabilir duruma getirilir. Hedefleri ölçebilecek uygun ölçme araçlarının geliştirilmesi, veri toplama ve analiz etme, program değerlendirme standartlarını belirleme, programı değerlendirme ve geliştirme. 3. Farklar yaklaşımı ile program değerlendirme, Provus. Sistem kavramına dayanan bir değerlendirme yaklaşımıdır. Planlama, tasarım oluşturma, süreçler, ürün sonuçlar ve değişik programların çıktılarını karşılaştırarak maliyet, fayda analizlerinin yapılması yaklaşımın başlıca evreleridir. Programın standartları ve performansları belirlenerek karşılaştırma yapılır ve aradaki farklar belirlenerek program değerlendirilir. 4. Programın öğelerine dayalı değerlendirme modeli. Bir öğretim programını düzenlenmede ve değerlendirme çalışmalarında programın boyutlarını ele almada şu sorular sorulur. Hedeflerin değerlendirilmesi. Hedefler öğrencilerin düzeyine ve gereksinimlerine uygun mu? Hedefler toplumun beklentilerine uygun mu? Konu alanının özelliklerine uygun mu? Ulaşılabilir, gerçekleştirilebilir nitelikte mi? Sistematik ve tutarlı mı? Hedef ifadeleri anlaşılabilir mi? Hedefler davranışları dönüştürülmüş ve davranışlar hedeflerle tutarlı mı? İçeriğin değerlendirilmesi. İçerik hedefle tutarlı mı? Geçerli mi? İçerik birbiriyle tutarlı mı? Güvenilir mi? Geçerli, çağdaş, önemli ve güncel mi? Öğretme-öğrenme ilkelerine uygun mu? Öğrenciler için anlamlı mı? Öğrencilerin ilgi ve düzeyine uygun mu? Eğitim durumlarının süreç değerlendirilmesi. Strateji ve yöntemler etkili mi? Öğretim planları uygun mu? Öğretim etkinlikleri uygun mu? Uygun zaman ve öğretim materyali kullanılmış mı? Öğretmen davranışları uygun mu? Sınama durumlarının değerlendirilmesi. Ölçme araçları ve sonuçları geçerli mi? Ölçme araçları ve sonuçları güvenilir mi? Uygun ölçme araçları kullanılmış mı? Amaca uygun ölçüt kullanılmış mı? Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin program geliştirme sürecinde içerik seçiminde yanıt araması gereken sorular arasında yer almaz? KPSS 2005 A. Öğretimin hedefleriyle tutarlı mı? B. Özel bir alanla ilgili, güncel ve geçerli mi? C. İyi düzenlenmiş ve sistematik mi? D. İçerikte bulunan bilgilerin sık sık tekrarı yapılıyor mu? E. Bilimsel açıdan doğru mu? Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde kapsam değerlendirilirken yanıt aranan temel sorulardan biri değildir? KPSS 2003 A. Kapsam öğrenciler için anlamlı mı? Kapsamın ele alınışı öğretmenlerin becerilerine uygun mu? C. Kapsam hedeflerle tutarlı mı? D. Kapsamın sunuluş sırası öğrenme ilkelerine uygun mu? E. Kapsamda yer alan bilgiler önemli, dayanıklı ve geçerli mi? Cevap B. Seçeneklerde sunulanlardan hangisi hedeflere göre program değerlendirme sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir? KPSS 2003 A. Programın amaç ve hedeflerini belirleme. B. Hedefleri bunlarda ele alınan özelliğe göre sınıflama. C. Hedefleri gözlenebilir nitelikteki belirtileriyle ifade etme. D. Elde edilen verileri hedeflerde ifadesini bulan düzeylerle karşılaştırma. E. Öğretilecek davranışları göz önüne alarak içeriği modüllere ayırma. Cevap E. Sistem yönetimi kavramına dayanır. Planlama, tasarım, oluşturma, süreçler, ürün sonuçlar ve farklı programların çıktılarını karşılaştırarak maliyet, fayda analizi yapılması evreleri gerçekleştirir. Program standartları ve performansları karşılaştırılarak aradaki farka göre program değerlendirilir. Yukarıda özellikleri açıklanan program değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedefe dayalı değerlendirme modeli. B. Metfessel Michael değerlendirme modeli. C. Farklar yaklaşımı ile programı değerlendirme modeli. D. Uygunluk olasılık modeli. E. Programın öğelerine dayalı program değerlendirme modeli. Cevap A. Aşağıdaki program değerlendirme yaklaşımlarından hangisi eğitim programına girdi, süreç ve ürün çıktı ilişkisine göre analiz ederek değerlendirilir? A. Hedefe dayalı değerlendirme modeli. B. Metfessel Michael değerlendirme modeli. C. Farklar yaklaşımı ile programı değerlendirme modeli. D. Uygunluk olasılık modeli. E. Programın öğelerine dayalı program değerlendirme modeli. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde ölçme yöntemi değerlendirilirken yanıtlanmaya çalışılan sorulardan birisi olamaz? KPSS 2004 A. Kullanılan ölçüt uygut mu? B. Güvenilir ölçme sonuçlarına ulaşılabilir mi? C. Ölçme sonuçları geçerli mi? D. Yepyeni bir yöntem mi? E. Davranışlara ulaşma düzeyini belirlemede en uygun yol seçilmiş mi? Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme çalışmalarında eğitimin hedefleri değerlendirilirken cevaplanması gereken sorulardan biri değildir? KPSS 2002 A. Hedefler birbiriyle tutarlı mı? B. Hedefler gerçekleştirilebilecek nitelikte mi? C. Hedefler ile dersin içeriği bağlantılı mı? D. Hedefler öğretmenlerin tercihlerine uygun mu? E. Hedefler öğrenci gereksinimlerine uygun mu? Öğretimde amaç, hedef, davranış kavramları. Hedef kaynakları, bireyin ihtiyaçları ve ilgileri, toplumun beklentileri, konu alanının özellikleri, doğanın ihtiyaçları. Aday hedefler. Süzgeçler, eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim ekonomisi. Hedefler, bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve davranışlar. Amaç, eğitim-öğretim süreci sonunda ulaşılması istenilen düzey ya da sonuçtur. Örneğin iyi vatandaş, iyi insan, iyi öğretmen ve bunun gibi. Hedef, Öğretim faaliyetleriyle öğrenciye kazandırılacak özellikler ya da niteliklere hedef denir. Örneğin, iletişim becerilerine sahip olma, eğitim bilimlerindeki temel kavramlar bilgisi, fen bilgisi dersine ilgi duyma. Davranış, öğretim hedeflerinin gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenci tepkileri olarak ifade edilmesidir. Örneğin, eğitim kavramının tanımını söyleme, verilenler arasından seçip işaretleme, günde 3 defa dişlerini fırçalama, Atatürk ilke ve inkılaplarını söyleyebilme. Hedeflerin davranışlara dönüştürülme, işe vuruklaştırılması nedenleri. Ölçme, değerlendirmeyi yapmak, ölçmeye kılavuzluk yapmak. Ölçme, değerlendirme sürecini gerçekleştirmek için davranışların belirlenmesi gerekir. Genel nitelikler ya da özellikler olarak belirtilen öğretimin hedeflerinin gerçekleşme düzeyini belirlemek için yapılan ölçme etkinliklerinde bireylerin davranışları kazanma düzeyleri belirlenmeye çalışılır. Öğretimin hedeflerinin sonuçlarını ve başarı düzeyini kesin, net ve açık bir şekilde ortaya koyma, eğitim durumlarını belirlemek, öğretimi yönlendirmek, öğretimin nasıl yapılacağını, uygulanacak öğretim stratejilerini, yöntem ve teknikleri, süre, araç ve gereci seçmede gerçekleştirilecek davranışların belirlenmesi gerekmektedir. Öğretim programının etkisini artırmak. Öğretim programında belirtilen davranışlar ve bunların gerçekleşme düzeyi programın etkisinin en somut göstergesidir. Standartlaşmayı sağlama. Ülke düzeyinde öğretim kademelerine ve yaş seviyelerine göre ortak bir öğretim standartlarını oluşturmak. Öğrenciye nasıl öğreneceğine ilişkin bilgiler vermek. Soru tarzı. Eğitim amaçlarının sonuçları ve başarı düzeyini kesin, net ve açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik eğitimin amaçlarını hangi yönünü doğrudan ilgilendirir? KPSS 2004 A. Öğrenci davranışına dönük olmalıdır. B. Çok boyutlu olmalıdır. C. Hiyerarşik bir düzende sıralanmalıdır. D. Öğretmen etkinliklerini kapsamalıdır. E. Evrensel kültür değerleriyle ilişkili olmalıdır. Cevap A. Öğretmenin öğretme-öğrenme sürecinde birey temelini dikkate alarak içeriği düzenli ve anlamlı bir bütünlük içinde sunmaya öncelik vermesi gerekir. Bunun bireye sağlayacağı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2004 A. Öğretimin hedeflerine daha etkili ulaşılması, B. İçerikte ön plana çıkan ayrıntılara odaklanılması, C. İşbirliği içinde çalışılması, D. Materyallerin daha ekonomik kullanılması, E. Öğretimin eğlenceli olarak algılanması. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin hedeflerinin belirlenmesinde yararlanılan temel kaynaklardan biri değildir? A. Bireyin ilgi ve ihtiyaçları, B. Ülkenin istihdam yapısı, C. Konu alanının özellikleri, D. Doğanın ihtiyaçları, E. Toplumun beklentileri. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde aday hedeflerin kesin hedeflere dönüştürülmesinde kullanılan süzgeçlerden birisi değildir? A. Eğitim felsefesi, B. Eğitim psikolojisi, C. Eğitim sosyolojisi, D. Eğitim ekonomisi, E. Eğitim teknolojisi. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin hedeflerinin davranışa dönüştürülmesinin en önemli nedenidir? A. Öğretimi yönlendirme, B. Öğretimin programının etkisini artırma, C. Ölçme ve değerlendirmeye kılavuzluk yapma, D. Öğrenciye nasıl öğreneceğine ilişkin bilgiler verme, E. Ülke düzeyinde öğretimin standartlaşmasını sağlama. Cevap C. Öğretim faaliyetleri ile öğrencilere kazandırılacak özelliklere ya da niteliklere ne denir? A. Edim, B. Davranış, C. Performans, D. Hedef, E. Amaç. Cevap D. Öğretimin hedeflerinin dikey ve yatay boyutları. Dikey boyut. 1. Uzak hedefler. Ülkenin politik felsefesi. 2. Genel hedefler. Ülkenin eğitim felsefesi. 3. Özel hedefler. Davranışsal hedefler. Bilişsel, duyuşsal, psikomotor. Bir, uzak hedefler, ülkenin politik felsefesi. Ülkenin politik felsefesi ve en genel olarak ifade edilen amaçlardır. Eğitim yoluyla yetiştirilmesi planlanan ideal insan tipi belirlenir. Eğitimin uzak hedefleri anayasalarda ve yasalarda belirlenir. Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma sözü uzak hedefleri kapsar. Yine devletin temel yapısını benimseyen birey yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek, iyi vatandaş yetiştirmek eğitimin uzak hedeflerini ifade eder. 2. Genel hedefler, ülkenin eğitim felsefesi. Uzak hedeflerin anlamlı hale getirilmiş biraz daha somut ve özel ifadeleridir. İdeal insanın nitelikleri belirtilir. Milli eğitimin genel amaçları ve farklı tür ve kademedeki okulların hedefleri olarak iki şekilde belirlenir. Türk milli eğitimin genel amaçları, okul tür ve kademelerinin amaçları. Bir ders ya da konu düzeyinde öğrenciye kazandırılması gereken özelliklerdir. 3. Özel hedefler, davranışsal hedefler, bilişsel, duyusal, psikomotor. Soru tarzı. Bir ülkede politik felsefeyi yansıtan ve eğitimin sisteminin yapısını ve işleyişine yön veren hedef grubu aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzak hedefler. B. Genel hedefler. C. Yakın hedefler. D. Özel hedefler. E. Ölçüt hedefler. Cevap A. Ülkenin eğitim felsefesine dayanma, bireylerin kazanmaları gereken özellikleri belirleme, milli eğitimin genel amaçları, okul tür ve kademelerin amaçları olarak belirleme. Yukarıda temel ilkeleri açıklanan hedef grubu aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzak hedefler. B. Genel hedefler. C. Yakın hedefler. D. Özel hedefler. E. Ölçüt hedefler. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi uzak hedef ifadesidir? A. İletişim becerilerini geliştirebilme. B. Karşılaştığı problemlere bilimsel yöntemin aşamalarını kullanabilme. C. Teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme. D. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilme. E. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanabilme. Cevap D. Hedeflerin aşamalı sınıflandırılması. Bloom taksonomisi. Eğitim. Öğretimde hedefler basitten karmaşa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyen olmak üzere birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı taksonomik olarak sıralanır. Öğretim programının hedefleri. 1. Bilişsel. 2. Duyusal. 3. Devinimsel. Psikomotor. Olmak üzere 3 bölümde ve her bölümde yukarıdaki tabloda veriliş sırasına göre sıralanır. Bilişsel alan. Bireylerin zihinsel süreçleriyle ilgili olarak okuduğunu anlaması, problem çözmesi, kavram bilgisi gibi özellikleri kapsar. Bireylerin zihnindeki kimyasal bilgi kodlaması ile ilgilidir. Örneğin çarpım tablosunu bilme, eğitim ve öğretim arasındaki ilişkiyi açıklama, Türkiye'nin coğrafi bölgelerini sıralama. Duyusal alan. Bireylerin bir konuya, etkinliğe veya nesneye ilgi duyması, olumlu tutum sahibi olması gibi özellikleri kapsar. Sevmek, kendini adamak, ilgi duymak gibi duyusal özelliklerdir. Örneğin matematik dersine ilgi duyma, Atatürk'e saygı duyma, vatanını, milletini ve bayrağını sevme, ülke sorunlarına duyarlı olma. Devinimsel alan, bireylerin bir konu ya da alanla ilgili eylemler dizisini kapsar, kas ve sinir sistemi koordinasyonu ile ortaya çıkan davranışlardır. Beceri düzeyindeki davranışlar bu bölümde yer alır. Örneğin, resim yapma, güzel şiir okuma, voleybolda pas atma, bisiklete binme ve yüzme. Yatay boyut, özel hedefler, Bloom taksonomisi. Bilişsel hedefler, bilme hatırlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Duyusal hedefler, alma, tepkide, karşılıkta bulunma, değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme, niteleme. Psikomotor hedefler, uyarılma, algılama, kılavuzla yapma, beceri haline getirme, örüntü, duruma uydurma ve yaratma. Türk Milli Eğitim'in genel amaçları. Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli Eğitim'in genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin birer ortağı yapmak. Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri. 1973 tarih 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli Eğitimin temel ilkeleri şunlardır. 1. Genellik ve eşitlik. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları. 3. Yöneltme. 4. Eğitim hakkı. 5. Fırsat ve imkan eşitliği. 6. Süreklilik. 7. Atatürk İnkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği. 8. Demokrasi eğitimi. 9. Laiklik. 10. Bilimsellik. 11. Planlılık. 12. Karma eğitim. 13. Okul aile işbirliği. 14. Her yerde eğitim. 11. kaset 2. yüzün sonu. 352.